Ayrım 17. Yağmurlarla Topraklar. Tütün Zamanı 2. Necati Cumalı. Sayfa 205. 10 gün öncesine kadar yıl başında birlikte İstanbul'a gitmeyi düşünüyorlardı. Perihan'ın ağabeyi Muzaffer Su'la Aralık ayı başlarında İstanbul'da ortaya çıkarılan gizli bir sol örgütün bazı üyeleri ile birlikte tutuklanmıştı. Olay Perihan'ı çok üzdü. Ayrıca sola karşı en küçük bir hoşgörülüğü olmayan kasabada duyulacak olursa hakkında ileri geri bir yığın dedikodulara yol açacağı için tedirgin etti. Neyse ki gazetelerde yer alan haberlerdeki bir yığın ad arasında onun soyadı üstünde duran olmadı. Tutukluların çoğu ile aynı adı taşıyan başkaları da vardı kasabada. Yalnız Nihat biliyordu ağabeyinin tutuklandığını. O da kimseye söz açmadı bu konuda. Yılbaşında bir hafta tatile giriyordu okullar. Adliyede dosyalarının yıllık devir işlemlerinden ötürü Nihat'ın da 15 gün duruşması yoktu. Beraber İstanbul'da geçirmek istiyorlardı bu günleri. Perihan böylelikle ağabeyinin tutuklanmasından sonra yalnız kalan annesiyle de 5-10 gün beraber olabilecek, bir olanağını bulabilirse ağabeyini de arayıp sorabilecekti. Fakat aradan 10 gün geçmeden gizli örgütle hiçbir ilişiği olmadığı anlaşılan Muzaffer Su'la serbest bırakıldı. Oğlunun tutuklanması yüzünden büyük üzüntü geçiren anneleri ise Perihan'ın ablasının mektup üstüne mektup yazarak çağırması üzerine bir değişiklik olur, sinirlerine iyi gelir düşüncesiyle yılbaşında bir İzmir gezisi yapmaya karar verdi. Bu durumda Perihan'ın yılbaşını İstanbul'da geçirme tasarıları silindi. Nihat da tabii onsuz İstanbul'a gitmeyi düşünemezdi. Perihan tasarladıkları bu İstanbul gezisine değiniyordu sözleriyle. Nihat bunlardan başka bir de o akşam Tuğrul'un kendilerini yemeğe beklediğini ansıdı. Haklısın dedi. Gerçekten de her şeyi önceden kararlaştırmaya gelmiyor. Perihan anlamıştı onun değişik bir olayı aklından geçirdiğini. Ne gibi? Bu akşam beraber yemeğe davetliydik. Kime? Tuğrul'a. Tuğrul'dan çok söz etmişti Perihan'a. Sahi? Tabii, gider miydin? Niye gitmeyeyim? Keşke gidebilseydik. Başka bir akşam gideriz. Perihan dalgınlaşarak ekledi. Aramızda olanları anlattın mı ona? Buluşacağımızı söyledim. Başka? Seni sevdiğimi. O kadar mı? Başka ne anlatabilirim ki? Otellerde falan kaldığımızı biliyor mu? Hayır. Bu iyi. Ev tuttuğunu. Nihat duraladı. Anladım, söyleme. Söylemek zorunda kaldım. Çok mu kötü ettim? Söylemesen daha iyi olurdu. Çok yakın arkadaşım. Olsun. Yayacağını sanmıyorum. Ondan değil. Tanışırsak, bir araya gelirsek sanki onun gözü önünde sevişiyormuşuz gibi gelecek bana. Nihat sustu. Neyse, belki de öyle gelmez. Belki de şu anda kapıldığım bir duygu bu. Kısa bir süre konuşmadılar. Perihan döndü konuya. Başkalarına da anlattın mı yoksa? Ne münasebet? Doktora? Hayır, sakın anlatma. Bu sakın sözü kuşkulandırdı Nihat'ı. Niye sakın? O beni tanımaz ama ben onu tanırım. Ağabeyimle arkadaşlığı var. Bir iki kez ikisini beraber gördüm İstanbul'da. Nihat, Doktor Çetin Özge'nin görüşlerindeki tutarlılığın rastgele olmadığını açıkça kavramanın şaşkınlığıyla ''Ya!'' dedi. Perihan yadırgadı bu şaşkınlığı. ''Neden ya?'' ''Ağabeyinle anlaşıyorlardı demek.'' Herhalde ikiniz anlaşmıyor musunuz doktorla? Açık açık değil. Yani tek tek konular açıldıkça. İyi ya. Yani adını koymuyoruz görüşlerimizin. İyi ediyorsunuz. Acaba? Acaba değil, mutlaka. Çevrenizdekilerin diline düşecek sözlerin, dedikoduların sızmasını da böylelikle önlüyorsunuz demektir. Dalgınlaştı. Ağabeyimi de tanırsan çok seversin gibime geliyor. Herhalde çok iyi anlaşırsınız. Ataktır, açık sözlüdür. Düşündüğünü evirip çevirmeden söyler ama yasa dışı işlere girişeceğini hiç sanmıyorum. Bu yüzden tutuklandığı zaman suçlu olabileceği hiç aklımdan geçmemişti. Herhalde. Ben pek anlamam sosyalizmden. Doğrusunu istersen pek ilgi de duymam. Genel bilgi veren, broşürden biraz daha kalın bir iki kitap okudum topu topu. Onları da sıkıla sıkıla. Sanki okuduklarım hep önceden biliyormuşum gibi geldi bana. Haklıyı haksızı ayırmak için insanın ille de bilgin olması gerektiğini sanmıyorum. Ağabeyimin görüşleri hep doğru gibi gelir bana. Niye gelmesin? Dürüstlüğüne de çok saygım vardır. Tahmin ederim. Tramvay konak alanına döndü. Perihan ayağa kalktı. Geldik. İndiler. Ne yapacaksın yılbaşı gecesi? Henüz bilmiyorum. Sen? Ben de bilmiyorum. Herhalde ablam, eniştem, annemle beraber olacağız. Bakalım bir yere gidersek bu akşam öğrenir, pazartesiye söylerim sana. Nihat Perihan'ı eniştesinin evine bıraktıktan sonra kulübe gitti. Tuğrul'u buldu. Tuğrul'un ilk sözü, ne yaptın Perihan'ı? Oldu. Hani Perihan? Az önce ayrıldık. Bu akşam annesi geliyor. Annesini karşılayacak. Söylemiş miydin benim yemeğe beklediğimi? Söyledim. Ne dedi? Serbest olsaydı gelecekti. Gördün mü? Aferin kıza. Ben bilmez miyim a oğlum geleceğini? Bir kadının paradan, puldan, kaştan, gözden çok, her şeyden daha çok saygıdır aradığı erkekte. Geç otur bakalım. Geç otur. Hadi de doğru dürüst anlat. Şu Perihan kimin nesi? Kimler arasında yetişmiş? Anlayışları ne? Ne diyor? Ne düşünüyor? Oturdu. Önce konuyu değiştirmek istedi ama sonra kendiliğinden, gittikçe içinden gelerek anlatmaya başladı. Anlattıkça Perihan'la ilgili anlatacak o kadar çok söz buldu ki geceyi Perihan'a anlatarak geçirdi. Pazartesi günü söz verdiği saatte geldi Perihan. Nihat yeni açılan bir mağazanın Fransa'dan yeni getirttiği süs eşyaları arasından ipek bir eşarp ile renklerini çok sevdiği bir kolye almıştı ona. Aldıklarını bir an önce Perihan'ın üstünde görmek istiyordu. Hemen verdi. Perihan sevindi. Kolyeyi boynuna taktı. Aynada nasıl durduğuna baktı. Çok güzel bulduğunu söyledi. Eşarbı boynuna attı. Değişik biçimlerde deneyerek başına bağladı. Denediği her biçimi nasıl bulduğunu sordu. Bir kez daha hediyelerin ikisinin de çok güzel olduğunu, çok sevdiğini söyledi. Çantasını açtı. Bak, ben de sana ne getirdim diyerek domuz derisinden çok güzel bir portföy verdi Nihat'a. Nihat sevindiği kadar üzüldü de. Neden zahmet ettin dedi. Niye harcadın paranı? Ben de para kazanıyorum dedi Perihan. Güldü. O kadar züğürt müyüm? Cumartesi günü aylık aldık. Her ay gıcır gıcır paralar alıyoruz. Nereden buluyorlar bu paraları bilmem. Alırken hep bana sahteymiş gibi geliyor. Basıyorlar. Baskı makineleri işliyor durmadan. Aman daha çok bassalar da bize de biraz daha çok verseler. Ben de sana her aklımdan geçeni alsam. Güldüler. Perihan o geceyi fuar gazinosunda geçireceklerini söyledi. Enişten masa ayırtmış. Annemi eğlendireceğiz. Sen ne yapıyorsun? Diye sordu. Hala bilmiyorum. Akşamüstü Tuğrul'la buluşacağız. Sonra? Sonrasını o bilir. O herhalde bir şey düşünmüştür. Hadi sen de fuar gazinosuna gel. Tek başıma mı? Ne olur? Ben de tek başıma sayılırım sensiz. Ama tek başına olmayacaksın. Perihan alayla gülümsedi. Hele eniştemle bir arada, Allah için, çocuklaştı. Hadi beni üzme de geleceğini söyle bana. Ne olacak geleceğimde? Gel hele, belki umulmadık bir şeyler olur, ne biliyorsun? Gelmeye çalışırım. O halde geleceksin demektir. Sevinmeye başladı. Ayrı ayrı olsak bile ben beraber geçirdik sayacağım yılbaşı gecesini. Ben bu gece karşıdan karşıya da olsa mutlaka görmek istiyorum seni. Sen beni görmek istemiyor musun? İstemez olur muyum? O halde geleceksin. Bir ara gelirim. Kaçta? Yeni yıl girmeden. Kabul. Gözlerim kapıda olacak. Yataktaydılar. Başını Nihat'ın göğsüne yuvaladı. Sonra hafif bir yumruk indirdi Nihat'ın omzuna. Nemrut'un birisin biliyor musun? Ne diye seviyorum seni? Kıymetini bilmiyor muyum? Bilmiyorsun tabii. Madem geleceksin, ne diye uzatıyorsun? Ne diye hemen gelirim demiyorsun da üzüyorsun beni? Söyle bakalım benim olmadığım yerlerde ne işin olur senin? Hiçbir işim. Sadece canım sıkılır. Gördün mü? Öyleyse kıymetimi iyi bil. Nihat ona doğru eğilerek, haklısın sevgilim dedi. Ben sersemin biriyim. Çoklukla sonradan aklım başıma gelir. Perihan saat 5'e doğru yalnız çıkmasının daha doğru olacağını söyleyerek tek başına gitti. Nihat Tuğrul'lara uğradı o akşam. Beraber tenis kulübüne gittiler. Yemeği kalabalık bir arkadaş grubu arasında yediler. Nihat yemekte durmadan içti. İçtikçe de Perihan'ı özledi. Saat 11.30'a doğru kimseye bir şey söylemeden kulüpten çıktı. Kulüpten fuar gazinosuna giden iki yanı ağaçlıklı kestirme yolu ayaklarını yerden kesip kendisini Perihan'a doğru havalandıran bir özlemle koşarcasına geçti. Ben sersemin biriyim diye yineledi bir iki kez yüksek sesle kendi kendine. Yanından geçen iki genç mırıldandığını duyunca gülüştüler aralarında. Biri, olur böyle şeyler bu gece diye takıldı. 3-4 dakika sonra fuar gazinosuna yelkenleri böyle özlemle dolu girdi. Kapıdan girer girmez gördü Perihan'ı. O kocaman salonun karşı yanında, orta setlerden birindeydi masaları. Ama sanki kapının girişinde kendisini karşılar gibi yakındı kızın bakışları. O gün verdiği kolye boynundaydı. Kızın da kendisini gördüğünü, irkildiğini, sonra bir yerlerden boşanan sevincini tutamadığını, güldüğünü gördü. Düşünmeden yürüdü. Kalabalığın arasından sıyrılarak Perihan'ların masası yakınlarında durdu. Birilerini arıyormuş gibi bakındı. Bazı tanıdıkları ile selamlaştı. Bu arada Perihan'ı yeni görmüş gibi selamladı. Perihan selamını alınca yaklaştı, hatır sordu. Perihan heyecanlandığını saklamaya çalışarak tanıştırmaya girişti onu masalarındaki kalabalıkla. Avukat Nihat Bey, annem, ablam, İlhan eniştem Reşat Ilgaz, kardeşi Dilşat Ilgaz, öğretmen Feriha Hanım, öğretmen Cengiz Bey, avukat Nihat Bey ile Urla'da beraberiz. Perihan'ın annesinin elini öptü. Gür beyaz saçları, düzgün yüz çizgileri, kalınlaşmış vücuduyla 50 yaşlarının güzeliydi kadın. Öğretmen Cengiz hoşlanmamış görünüyordu gelişinden. Nihat el sıkışmalar, başla verilen selamlar, kimi zorlama kimi gerçekten incelikten gelen gülümsemeler arasında kalmıştı. Sıkılıyordu. Dönüp gitmek üzere çırpınıyordu ki Perihan onu yakınında tutacak, uzaklaşmasını önleyecek sözü buldu. "Siz de burada mısınız? Az önce geldim. Arkadaşlarıma sözüm vardı, onları arıyorum." Perihan ona gülümseyerek yeni kolyesinin taşlarıyla oynuyordu parmak uçları arasında. "Nasıl olsa bulursunuz." Annesinin hemen kanı ısınmıştı Nihat'a. "Niye ayakta duruyorsunuz?" Reşat Ilgaz kalktı, iskemlesini verecek oldu. "Buyurmaz mısınız?" Perihan'ın annesinin solundaki iskemle boştu. "Rahatsız etmeyeyim," dedi Nihat. "Ben şöyle bir iki dakika otururum." Boş iskemleye doğru yürüdü. Perihan'ın annesi, "Buyurun oturun," diyerek iskemlenin üstünden çantasını aldı. "Niye bir iki dakika? Bizden sıkılmazsanız arkadaşlarınız sizi buluncaya kadar oturursunuz." Kızları annelerinin sözüne gülüştüler. Sandalyeye otururken Perihan'la karşılıklı birbirini yakalayıp geçen bakışları, işleri iyi gidiyor der gibiydiler. Öğretmen Feriha bu bakışları gördü. Öğretmen Cengiz'e baktı. Cengiz dikleşti sandalyesinde. Reşat Ilgaz, "Demek Urla'da çalışıyorsunuz," dedi. "Evet, güzel, iyi ediyorsunuz." Bir öğrenci görevini beğenir gibi konuşuyordu. "Ne gibi?" "Daha kolay iş alırsınız." Nihat nasıl bir karşılık vereceğini kestiremedi bu söze. İlhan Ilgaz araya girmek zorunluluğunu duydu. "Herhalde Urla ile ilişkiniz eskiden olmadı." Nihat, "Orada büyüdüm," dedi. Acaba Perihan ablasına bir şeyler anlattı mı diye geçirdi aklından. "Anlamıştım." Perihan onun kuşkularının boşuna olduğunu açıklamak ister gibi söze karıştı. "Üç kardeşiz, aramızda üçümüzün en zekisi ablamdır." Annesi, "Neden?" dedi. "Sen de zekisin, oğlum da zekidir." Nihat'a döndü. "Bu yanımdaki boş sandalye oğlumundu. Onun yerine tutuyordum. Bu akşam onun yerine siz boş bırakmadınız. O da aşağı yukarı siz yaştadır." Nihat biliyorum diyemezdi. "Teşekkür ederim," dedi duygulanarak. Kadının yanında bulunmaktan hoş bir rahatlık duyuyordu. Reşat Ilgaz cigara tuttu. "Ankara hukuktan mısınız?" "Hayır, İstanbul." "Hangi yıl?" "43. Avukat Fehmi Bozaslan'ı tanır mısınız?" Nihat güç ansıdı bu adı. İzmir barosu avukatlarındandı. "Şöyle böyle yakınlığım yoktur." İlhan Ilgaz rahatsız oluyordu kocasının konuşmasından. "Bütün avukatların birbirini tanıması şart değil." Reşat Ilgaz karısını dinlemeden sürdürdü. "Benim yakın arkadaşımdır. O Ankara hukuku bitirmişti. Sizden biraz daha eskidir. Fakat neme lazım, iyi tutundu." İlhan Ilgaz sesini yükselterek tamamladı sözünü. "Ne de her avukatın Fehmi Bozaslan'ı tanıması." Öğretmen Cengiz kımıldadı. "Fehmi Bozaslan'ın işi yalnız avukatlık mı?" Ondan sonra herkes birden konuşmaya başladı. İlhan Ilgaz, "Onun tutulmasının sebebi yalnız avukatlık mı?" Feriha, "O arsa alım satımından tuttu yükünü." Reşat Ilgaz, "Fera mı etti?" Dilşat Ilgaz, "Adam akıllı zengin oldu." Cengiz, "Avukatların çoğu daha çok bu yoldan zengin oluyor. Çoğu arsa üzerinden anlaşarak dava alıyor," dediler. Cengiz, Nihat'a sonra da Perihan'a kısa birer bakış atmıştı bunları söylerken. Perihan hoşlanmadığını belli etti bu sözlerden. "Arsa alıp satmak için insanın avukat olması gerekmez. Bir doktor, bir mühendis, bir öğretmen de arsa alıp satabilir. Cengiz, öğretmen mi diye mesleklerinde uğradıkları haksızlıkları belirleyen acılı bir gülüşle dudak büktü. Reşat Ilgaz Nihat'a döndü. Sizin Urla'nın o bakımdan geleceği var. Kıyıları ileride çok para edecek. Umarım. Dilşat Ilgaz meraklandı. Kaç yıldır Urla'da avukatsınız? 4. Bir iki arsanız vardır herhalde. Öğretmen Cengiz tam ben soracaktım bu soruyu gibilerden baktı Dilşat'a. Vereceği karşılığı Nihat'ı hafiflediğini belli eden bakışlarla bekledi. Benim arsam yok dedi Nihat. Nasıl olur? Dilşat aptal mı bu adam der gibi düş kırıklığı ile masadakilere bir bir baktı bunu söylerken. Reşat Ilgaz, hata etmişsiniz diye öğrencilerine yol göstermenin tek düzeleştirdiği ses tonuyla diyeceklerini tamamladı. Ben bu yaz hep iyi bir arsa aradım Klizman'la İskele arasında. Bir iki arsa buldum ama hep tapusuzdu. Bundan sonra alacak olursam siz yardımcı olursunuz bana. Caz başladı o sırada. Feriha silkindi. 12'ye 10 var dedi. Yılbaşı yaklaşıyor. İlhan Ilgaz kocasını elinden tuttu. Kalk bakalım. Biz ne diye geldik buraya? Cengiz Perihan'a baktı. Perihan başını döndürdü. Görmezlikten geldi bu bakışı. Feriha önce Nihat'a, sonra Cengiz'e ümitle gülümsedi. Cengiz bozularak bakışlarını Perihan'dan ayırırken, Feriha'nın gülümsemesiyle karşı karşıya geldi. Feriha'yı dansa kaldırdı. Onların ardından Nihat, birdenbire cesaret edemedi dansa kaldırmaya Perihan'ı. Sıkılganlıkla yerinde kımıldadı. Yerli yersiz gülümsedi. O da, Perihan da, bir iki kez Perihan'ın annesine baktılar. Siz ne oturuyorsunuz demek zorunda kaldı kadın. Masadan kalktılar. Pistin kalabalığı arasında karıştılar. Perihan kollarının tatlı ağırlığıyla kendini Nihat'ın yönetmesine bırakırken "Nasıl buluyorsun yeni kolyemi?" diye gülümsedi. Karşılık beklemeden ekledi. "Bu kadarını umar mıydın?" "Hayır, talihim varmış." "Kim o Cengiz Bey? Bunu sormanın sırası mı şimdi?" "Kim? Sersemin biri, anladın mı? Gözü var sende." Herhalde ona kalmam. Canını mı sıktı? Eh biraz. Görmedin mi kendisiyle nasıl konuştuğumu? Senden kuşkulandığım için sormadım. Daha fazla da sorma öyleyse. Ben kendim istemedim bu akşam o masadaki herkesle beraber olmayı. Nihat hiç düşünmeden açmıştı bu konuyu. Söze başladığından beri de açtığına pişmandı. Perihan'ın verdiği karşılıklar daha da arttırdı bu pişmanlığını. Neden böyle ikide bir Perihan'ı kıracak gibi konuştuğunu da anlayamıyordu. İlk buluştukları günün gecesi İzmir'in bütün danslı yerlerinde Perihan'ı arayışını ansıdı. Evet, mızıkçılık bu seninkisi diye geçirdi içinden. Değişmiyorsun. Utandı. Gönlünü almak istedi Perihan'ın. Anneni çok sevdim ama. Teşekkür ederim. O da seni sevdi. Ne biliyorsun? Herkes öyle davranır mı sanıyorsun? Işıklar kararmaya başlıyordu. 52'ye giriyoruz birlikte. Nihat kulağının dibinden hafifçe öptü onu. Sevgilim dedi. Bir tanem. Taşkınlığımı bağışla benim. Zararı yok. Alıştım artık. Nihat'ın saçlarının gerisinden hafifçe elini geçirdi bunu söylerken. Işıklar büsbütün karardı. Sersemin biriyim ben. Pek sayılmazsın. Ama seni çok seviyorum. Galiba ben de. Salon aydınlanıyordu. Perihan gözlerinde yanan ışıkları yansıtarak ne güzel, beraberiz diye devam etti. Bütün yılda beraber olacağız. 17. ayrımın sonu. Sayfa 217.